Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Özleştik epey oldu. Aradan neredeyse 11-12 gün kadar geçti son yayın yapışımızdan bu yana ama bugün yayının başlığında da anlatmaya çalıştığım gibi Edip Cansever'dendir bu söz, biliyorsunuz. Burada da sıkça okudum, Mendilimde Kan Sesleri. Çok özel, çok güzel bir şiirdir. Onun bir yerinde der ki Edip Cansever, bir memleketi sevmekten bahseder. Ve orada der ki dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Aslında bugünü en iyi tasvir eden söz bu olsa gerek. Çünkü öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki biz şu anda. Şimdi baktığımızda geride kalanların hepsini tek tek düşündüğümüzde hakikaten dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket. Ve Edip Cansever Usta'dan ki 2 gün önce doğum gününü, aslında doğum gününü kutlamıştık, başka bir tesadüfü de anlatıyor. Bu yayın içinde farklı bir şekilde onu da ele alacağız, onu da konuşacağız ama onun söylemiyle aslında seslenmek en doğrusu. Çünkü siyasetinden ekonomisine, neresine baksanız her yer darmadağın olmuş durumda. Her şey birbirine girmiş, iç içe geçmiş ama iç içe geçmişliğin ötesinde çok daha acısı var. Bunu kabullenmeyen, bunun doğru olmadığını iddia eden, en basitinden bunu bir şekilde kendisi bir parça kabul etmiş olsa bile bunun sorumluluğunu başkalarına atan, hep birini düşmanlaştıran bir iktidar olması. Belki en ağır sıkıntımız bu. Belki en ağır yaşayacağımız en büyük sıkıntımız bu gerçekten. Çünkü şimdi baktığımızda gördüğümüz tam olarak bu işte bizim. Yani öyle bir durum var ki ortada. Mesela ekonomi, ki bugün çok konuşacağız bunu, çok sıkça konuşacağız. Ekonomiyle ilgili temel gerçekleri konuştuğunuzda daha bundan bir hafta önce açıklanmış. Hatta bir hafta değil, 10 gün önce açıklanmış. Bizim de son yayında burada konuştuğumuz gibi hani o Türk İş'in her ay açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırlarını ortaya koyduğunuzda bile, sadece o noktada bile aslında baktığınız zaman ne oluyor diye düşünmenizi gerektiren tuhaf bir durum var ortada. Yani insanlar bir yandan televizyon ekranlarında, isterseniz tesadüf deyin, isterseniz tevafuk deyin, ne söylerseniz söyleyin, çok değiştirmeyecek gerçeği çünkü, ama ülkeyi tek başına yöneten kişi televizyon ekranlarında yaldır yaldır canlı yayınlarda konuşurken onun açıkladığı 120 milyar dolarlık döviz rezervi Merkez Bankası'nın resmi tanımıyla yalanlanıyor. Ve bunlar üst üste geçmiş görüntülerde görülürken bir yandan hala hayır hiçbir şey olmadı yalanı söylenmeye devam ediyor. Hatta deniyor ki ülke adeta bir uçuşa geçti. Nasıl bir uçuş olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz bunun. Kuşkusuz hiçbirimiz göremiyoruz. Yani anlamlandırmaya çalışsak da aslında bir yerde faça veriyoruz. Diyoruz ki ya bir dakika, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin erimesi, kimilerine göre negatif bölüme geçmesi, eksiye düşmesi hakikaten sadece Merkez Bankası'nın sorunu mudur? Yani Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eridi denildiğinde insanlar şunu mu düşünmeli? Kötü yönetiliyor Merkez Bankası ya. Kötü, gerçekten kötü. Ama biz Merkez Bankası sorununu düzeltirsek bizim hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Bu kadar basit mi gerçekten? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çok açık söyleyeyim size. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer öyle olduğunu düşünecek olursak daha önce bugünkü iktidarın temsilcilerinin yaptığı noktaya gelmemiz gerekiyor. Yani şunu demeliyiz. Merkez Bankası'nın o zaman biz başındaki insanı değiştirelim. Bütün sorunlarımız çözülsün. Oysa bu denendi. Hatta Merkez Bankası'nın resmi kanunu delinerek, resmi kanununun karşısına çıkılarak yapıldı üstelik bu. Denildi ki bu adam bizim sözümüzü dinlemiyor. O zaman değiştirelim. Hadi değiştirelim. Değiştirdik. Değiştirdiler. Ne değişti peki hayatımızda? Bakın ekonomi, hani zaman zaman burada konuşuyoruz ya, aslında çok karmaşık gibi görünüyor. Ama karmaşıklığın ötesinde eğer akademik bir ihtisas dalı olarak üzerinde çalışmıyorsanız, yani sadece kendi ekonominizle, cebinizle, vatanın temel ekonomisiyle ilgileniyorsanız aslında üzerinde o kadar çok da düşünülecek bir konum değil. Eğer iyi anlatılırsa herkesin açıklayabileceği durumda. Size çok temel bir örnek vereceğim. Hepiniz kuşkusuz aynı şeyi düşünüyorsunuz. Tabii bir grup Belarus'taki devrimi düşünüyor şu anda. Lukashenko kaçmış, ailesi Türkiye'ye gelmiş. Kendi de gelir mi acaba? O mu olur, bu mu olur? Ya onu boş verin de siz Lukashenko'yu. Biz kendi derdimize yanalım isterseniz. Çünkü Lukashenko'nun sorununu çözecek onun sahibidir. Yani bölgedeki diğer ülkeleri tek parmağının ucunda oynatan, bu bölgenin, bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyanın tartışmasız en kudretli lideri Vladimir Putin. Onlar onu düşünecek. Ama gelin biz kendi derdimize yanalım. Merkez Bankası dedik ya, Merkez Bankası zaman zaman açıklamalar yapar. İşte onun sayfasından da ulaşabilirsiniz zaten. Bunlar gizli saklı veriler değildir çoğunlukla. İnsanlar şunu çok net görebilirler. Ya bizim elimizde ne kadar para var? Bu paranın ne kadarı ne zamandan beri değişti? Bakın bu değişime bir örnek vereceğim size. Hepinizin aklında aynı şey var ya. Ya dolar koptu gidiyor kardeşim. Euro desen tırmanışının önü alınamıyor artık. Peki hani birilerinin söylediği gibi birilerinin de yancılık yapıp kahvede oyun oynayanların yanına çöken tipler vardır. Korner de denilir onlara. Gelir sadece masadan çay oralet içer, zıkkımlanır kalkar gider. 5 kuruşluk faydası yoktur. Böyle tiplerin de bize bu operasyonları kimin yaptığını biliyoruz falan gibi abuk sabuk yalanlarla desteklediği bir durum. Gerçekten bu kadar basit mi acaba bu hikaye? Yine Merkez Bankası'nın ve bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun açıkladığı bir takım rakamlarla dövizin neden bu kadar yükseldiğini anlamak çok basitçe mümkün aslında. Çok basit. Bakın hiç tedirgin olmayın, siz de anlayacaksınız dediğimi. Biz 2020 yılının 8. ayındayız şu anda. Yani Ağustos ayının neredeyse 10 gününü, 3'te 1'lik bölümünü yedik ama geçtiğimiz 7 aylık istatistiklere baktığımız zaman aslında dövizi kimin tırmandırdığı belli oluyor. Hani o sokakta bir dönem tanesi 5 liraya satılan 100 yapraklı dolar gölümünde bloknotları yırtıp Hakkı gel buraya 17 milyon euromuzu şurada bozdur, 550 milyon dolarımızı burada bozdur falan diyen tipler var ya, bir takım hani böyle kütüğün kenarları biraz daha düzeltilmişi, gödelek diyordu onlara. Ormancılar çok iyi bilir o terimi. Gödelek denir, etrafı düzlenir onun, böyle kare dikdörtgen prizma haline gelir. Onların anlattığı gibi aslında o gün ortaya çıkıp bunları bas bas bağıran insanların yaptığı şeyler bunlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun resmi istatistiklerine göre sadece son 7 ayda, yani yılbaşından 1 Ocak 2020'den bu yana yurt içinde yerleşik kavramı kullanılır bunun için. Yani burada yaşayanlar, Türkiye'nin içinde alkaç yapanlar değil, burada yaşayanlar 19 milyar dolarlık döviz ve altın almış. Resmi rakam bu, ben uydurmuyorum. 19 milyar dolar. Şimdi diyeceksiniz ki tamam da 19 milyar dolar evet büyük bir rakam ama o kadar da değil ya. Bir tane yurt dışında yaşayanlar var ya, yani yabancılar, Türkiye'de yerleşik olmayanlar. Onların aldığı altın ve döviz miktarı da, ki burada yerleşik olmayanlar buradaki varlıklarını bozdurup, mesela devlet kağıdına yaptıkları yatırımları bozdurup, Türkiye içindeki başka yatırımlarını bozdurup döviz ve altına yönelenleri miktarı da 12 milyar dolar. Yani 7 ayda, sadece 7 ayda 31 milyar dolarlık döviz ve altın alınmış. Size de tuhaf gelmiyor mu bu? Bir ülkede neden döviz alınır? En basit nedenini düşünelim. Yani siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ya da değilsiniz. Yani geldiniz Türkiye'de yatırım yapan bir insansınız. Herhangi bir yerde karlılık gördünüz ve o sektöre, o faaliyet alanına yöneldiniz. Neden bu faaliyet alanını değiştirip döviz almaya başlarsınız ya da altın almaya başlarsınız? Daha fazla kar gördüğünüz için, değil mi? Bu çok temel bir ekonomik değerlendirmedir aslında. Çok temel bir ekonomik davranıştır. İnsanlar kar gördüğü yere yönlenir. Yani Adam Smith'in yazdığından beri, o günden beri iktisat teorisi böyle çözümlemelerle ilgilenirken aslında en temel başlığı budur. Kişiler karlılık alanı yüksek noktalara yönlenirler. Yani ceplerini düşünürler. Yani bunun için yatırım yaparlar. Üstelik satıcılar da, ki Adam Smith kitabında böyle anlatır, akşam üzeri eve dönerken fırıncının size ekmek vermesi ya da köşedeki bir haneden size bira sunulmasının gereği sizi sevmeleri falan değildir. Sizden alacakları paradır. Yani insanlar karlılık alanına yönlenirlerse orada daha fazla tatmin duyacaklarını düşünürler. 31 milyar dolarlık bir çıkıştan bahsediyorum. Ve burada bu para nereye yönelmiş durumda? Türkiye'de bakıyorsunuz, bir yandan da bankaların içindeki döviz tevdiat hesapları artıyor korkunç bir hızla. Yani insanlar birilerinin söylediği gibi Türkiye'den vurup falan kaçmıyorlar. Tam tersine Türkiye'de daha fazla para kazanabilecekleri alanlara yönleniyorlar. Nedir o alanlar? Bizim paramız değil bu. Bizim paramız bir takım uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da söylediği gibi önümüzdeki 6 aylık, 8 aylık, 10 aylık, 12 aylık vadelerde aslında daha fazla kaybettirmesi mümkün, daha fazla devalüe olması, değerini kaybetmesi mümkün bir para birimi haline geliyor. Peki bu iyi bir şey midir? Buna sevinebilmek için sadece bu tarzda bir paranın üzerine yatıp hayatını bunun üzerinden geçirmeye karar vermiş olmak lazım. Valla benim tanıdığım kadarıyla bu yayının izleyicileri, yapıcısı da dahil olmak üzere böyle bir hayat yaşamıyoruz. O zaman bizim buna sevinme şansımız yok. Çok basit değil mi bunu anlayabilmek? Soru şu, insanlar neden döviz veya altına yöneliyor? Şimdi o yancılar hani kahvede oturup kağıt oynayanların yanına çöreklenerek sadece masanın çayını kahvesini oraletini tüketen tiplerin söylediğini bir kenara bırakın. İnsanların bu davranışlarının temelinde Türkiye'de döviz bozgununun, altın bozgununun daha da süreceğine yönelik bir beklenti olması lazım değil mi? Çok temel bir felsefe bu. E peki bunun karşılığında çıkıp operasyon hikayesi anlatmanın gerekçesi nedir? Çünkü başka düşman kalmadı artık. Anlatamıyorsunuz ki. Yani bundan 1,5 yıl önce bu yayında duyduğunuz ve 2020 yılı Türkiye için seçim yılı olmak zorunda. Çünkü bu ekonominin daha fazla taşınılabilir bir hali, bu ülkenin daha fazla böyle bir iktidarla yönetilebilir hali kalmadı deme gerekçem buydu. Konuştuk bunu. 2020 yılı bütün dünyada hiç beklenmeyen çok ciddi bir sıkıntıyla, koronavirüsle geldi. Yani o küresel salgınla, pandemiyle beraber geldiği için elbette koşullar değişti. Ama koşulların değişmiş olması ülkedeki temel gidişatın kötü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Pandemi demişken bu hani Edip Cansever'in söylemiyle dağılmış pazar yerlerine benzeyen memleketin içinde, memleketimizin, bizim vatanımızın içinde belki üzerinde en çok durulması gereken gerçeklerden bir tanesi de o, koronavirüs salgını. Üst üste açıklanan rakamlarda sanki sadece vatandaşın suçuymuş gibi anlatılan, onların üzerine yüklenen, ülkeyi tek başına yöneten ve iki dudağının arasında ölmeye de olmaya da karar veren insanın söylemiyle açık plajlara koşanların suçuymuş gibi gösterilen koronavirüs 19 salgını. Nedir bu? Gerçekten biz bildiğimiz kadar mıyız? Türkiye Tabipleri Birliği Başkanlığı'na bakarsanız Sinan Adıyaman'ın sözlerine, tek tek tabip odalarının illerden yaptığı açıklamalara bakarsanız, hatta çok acı olacak ama bazı illerin valilerinin, yani bugün ülkeyi tek başına yöneten insanın doğrudan atadığı kişilerin yaptığı açıklamalara bakacak olursanız bu söylem doğru değil. Yani o insanların suçu değil, hatta pek çoğu artık hastanelerde yatacak yer, hasta yatıracak yer kalmadı demesine rağmen birileri çıkıp Sağlık Bakanı'nın ağzından, Hipokrat yemini etmiş bir insanın ağzından bunu yalanlayabiliyor. Oysa dün akşam saatlerinde yine Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir duyuruyla hep beraber anlıyoruz ki artık gerçekten mesela solunum güçlüğü çekmeyen, mesela ateşi artık kontrol altına alınamayan, bu belirtileri ağırlıkla göstermeyen insanlar dışında hastaneye yatış mümkün değil COVID-19'dan. Bunun gerekçesi ne o zaman? Madem böyle bir sıkıntımız yok, neden bu tedbiri almak zorunda hissediyorsunuz? Ülkenin dört bir yanını yalan kaplamış durumda. Bunda hemfikiriz sanırım. Öyle bir yalan grubu ki üstelik bu. Hepimiz partili partisiz, siyasete inanan inanmayan, Tanrı'ya inanan inanmayan, hayata ilişkin görüşleri ne kadar farklı olursa olsun, hepimizin yaşadığı temel gerçeklik aynı. Bize yalan söyleniyor. Net bir şekilde yalan söyleniyor üstelik. Tamam, yalanı anladık. Peki yalandan kurtuluşun çaresi nedir? Buna karşı nasıl direnişe geçmek gerekiyor? İşte siyaset kurumu tam da bunun için var. Yani insanların, bir toplumun içinde yaşayan insanların sorunlarını çözmek üzere. O zaman biz de dönüp siyasete bakmak zorundayız değil mi? Şimdiye kadar konuştuğumuz ekonomi ve sağlık başlıklarının çözümü oradan çıkmak zorunda çünkü. En azından teorik olarak böyle olmak mecburiyetinde. Peki siyaset neyle uğraşıyor? Siyasette bir yanıyla bakarsanız aslında bir af dönemi yaşanıyor. Kime yönelik? Hemen telaşlanmayın, sizle benimle alakası yok. Bizler her zaman cezalı personel konumunda olacağız. Çünkü iktidar tarafından sevilmeyen insanlarız. İktidarın küçük ortağı tarafından da sevilmeyen insanlarız. Gerçi onların neleri sevdiği, sevmediği çok belli olmuyor. Dönemsel olarak değişiyor. Dün ağır hakaretler ettiği insanlara bugün övgüler düzebiliyorlar çünkü. Ama genel anlamıyla bakılırsa, evet biz çok hoşlanılan insanlar değiliz. Oysa Mesela İyi Parti'ye af çıktı şimdi. Hepiniz gördünüz. Önce Devlet Bahçeli iktidarın küçük ortağı dedi ki evinize dönün. Evinize mi? Aynı evden çıkmak mümkünse o evden çıkma sürecini neden bu kadar geciktirdiniz? Hepimiz hatırlıyoruz, bu yayınlarda konuştuk. Mesela İyi Parti'nin kuruluş döneminde kuruluş yaşanmasın, bu parti çıkmasın diye ter ter tepindiniz. Bu partinin yapacağı toplantılarda salonların elektrikleri kesildi. Salon bulunabildiği zaman tabii. Çoğunlukla tesadüfen salonlar da son anda iptal edildi partinin yapacağı kurul toplantıları için. Ama şimdi gelinen noktada eve dön çağrıları başladı. Niye? Sokakta tek başınıza yürümeye korkuyor musunuz artık? Bence öyle. Siyasette de tek başınıza yürümeye korkuyorsunuz çünkü. Bu çok net. Devlet Bahçeli'nin bu çağrıyı yapması aslında çok doğal. Bu daha önce de burada konuştuğumuz, hani yarın bir gün onlara af çıkabilir diyerek değerlendirdiğimiz bir durum. Eyvallah. Ama iktidarı nasıl sahibi? Yani hani konuştuk ya, ol deyince olan, öl deyince ölen insanın yaptığı. Yani onun söylediği ve şu şekilde açıkladığı. Yerli ve milli bir siyasi harekettir diye açıkladığı İyi Parti. Gerçekten ilk günden itibaren öyle mi görüldü? Fethullah Gülen terör örgütünün en büyük yancısı olarak adlandırılıyordu aynı kişi tarafından. Partiye katılımlar sırasında, ki kendi de benzer bir süreçten geçmişti, size uzun uzun hatta gülerek de çoğunu anlatmıştık, merhum Erbakan'ı da anarak. Hatırlıyor musunuz? Hoca iyi, talebelerinde iş yok diyerek partisini terk edenlerin, yani Fazilet Partisi'nden ayrılıp ardından AKP'yi kuran insanların nasıl kötü çocuklar olduğunu anlatıyordu. O gün hocasının karşısına çıkmaya korkmayanlar bugün kendi karşısına çıkabilecek herkesten korkar duruma gelmişti. Ve ana muhalefetle mücadele etmek, yani siyaseti tam da tarzınca yapmak yerine arkadan dolanma, ayak oyunları oynama peşindeler. Üstelik bunu yapabilmek için geçmişte kendilerinin kullanamadıkları çok önemli bir enstrüman da var ellerinde. Dandik bir medya. Tuhaf gelmiyor mu size? Televizyon ekranları bir anda langır langır gazete köşeleri Muharrem İnce'ye açılmış durumda. Herkes koştur koştur Muharrem İnce anlatıyor. Hürriyet gazetesi gibi bir gazetenin birinci sayfasında mutlaka her sabah bir tane Muharrem İnce haberi var. Hem de öyle haberler ki CHP'nin eski ağır topları gidecekler, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin gidip diyecekler ki Kemal Kılıçdaroğlu'na aman ha bölünmeyi engelle. Oysa onun buna sıcak bakmayacağı biliniyor. Muharrem İnce yeni parti kuruluyor. CNN Türk yayın yapıyor. Önceden duyuruluyor. Belli ki çağrılmış oraya. Önceden duyuruluyor. Muharrem İnce'nin açıklamaları az sonra. Açıklamaya bakıyorsunuz. Açıklama yapılamayacağı açıklaması. Yani önümüzdeki hafta bekleyin. Önümüzdeki haftayı niye bekliyoruz biz? Biz bunu yaşadık. Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında bugün 16 milyon oy aldım diye ortalıkta dolanan Muharrem İnce bir gece boyunca kayboldu. Bir telefon mesajı gördük sonra biz. Bir SMS. Adam kazandı. Bu kadar. Ve tuhaflığa bakın ki bugün yeni parti kuracak diye iktidar yandaşları tarafından ayakta alkışlanan Muharrem İnce keşke adam kazandı partisi kursa. Kısaltması AKP oluyor, farkında mısınız? Yani bunun kime yarayacağı çok belli. Küçük bir kelime oyunu yapmak falan değil telaşım. Ama buradaki gidişatın iktidar tarafından nasıl desteklendiğinin, neden böyle bir desteğin koşulsuz olarak sunulduğunun göstergesi gibi adeta. Onlar da biliyorlar çünkü. Böyle bir hareket yaşanacak olursa iktidarın ekmeğine yağ sürecek diye düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Muharrem İnce'nin söylediği bir gerçek var çünkü burada. Artık siz kendi saçmalığınızla sadece Burhan Kuzu'nun desteklediği, Burhan Kuzu'nun uydurduğu ve bugün ben bunun kurucu babasıyım falan diye böbürlenerek ortalıkta dolaştığı saçma sapan Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunacak olursanız sizin karşınızda %50.01'lik bir çoğunluk olması yetecek. Ve bunun kimlerden geldiğinin bir önemi yok. Yani orada adayın tekilleştirilmesi daha acıklı olarak sizin, yani Cumhurbaşkanlığı seçimi süresinde 3. tura kaldığı andan itibaren sizinle yarışacak çoğunluk temsilcisinin rolünü ortaya çıkartacak. Yani oradaki bölünme her şeyin ötesinde bugünün bir bölünmesi anlamına gelmeyecek ki. Ve bunu siz yaptınız. Düşünün, o dönemde bu yayının sahibi ben de dahil olmak üzere, bu yayının pek çok izleyicisi de dahil olmak üzere bas bas bağırdık. Ya böyle saçmalık olmaz. Yani bakanları meclisten kopartıyorsunuz, eyvallah. Milletvekillerinizden de koparttığını unutmayın. Çünkü koparttığınızı unutmayın. Çünkü milletin karşısına seçim sandığında çıkacak olanlar vekiller ama icraatı yapacak olanlar, hiçbir siyasi sorumluluğu olmayan, sizin bir akşam podyuma çağırdınız. Bu da Turizm Bakanı. Ver oradan bir Kürt daha, bu da Sağlık Bakanı falan diye tanıttığınız insanlar. Yani siyasi sorumlu olmayan insanlar. Bu sistemin tıkanmaması mümkün değil. Ve tıkandı. Öyle bir yerden tıkandı ki şimdi kabul etmek zorunda kaldınız. Diyorsunuz ki biz söylediğimiz her şeyin %100 doğru olduğunu iddia etmedik. Öyle mi? Ben 18 yıldır bunun tam tersine tek bir örnek bile hatırlamıyorum. Hep sizin söyledikleriniz çok doğrumuş gibi davrandınız. Değildi elbette. Yani hatta hiçbir doğruluğu yoktu. Saçma sapan bir şeyin eşliğinde gidiyordunuz. Ama bugün gelinen nokta artık sizi de doğrulamamanın ötesinde zorlamaya başladı. Çünkü bir yandan demin konuştuğumuz gibi ekonomi süreci, ekonomideki ağır kırılganlık, ağır beceriksizlik. Hani Fatih Yaşlı'nın söylemiyle bugün Türkiye'de sermaye sınıfının büyük suçu olan, burada çok gülüştük biliyorsunuz. Yani hazine ve maliyenin başına sadece aile bağı nedeniyle geçirilen kişiyi ayakta alkışlayan, biz Sayın Bakanı tanıyoruz, seviyoruz diyenler. Bugün neredeler acaba? Yani onlar hala mutlu mu? Emin olun değiller. Emin olun. Hani geçmişte olsa büyük döviz servetlerinin üstüne yattılar, bekliyorlar derdiniz. Ama hepsinin bankaları var. Ve o bankalar kırbaç zoruyla kredi dağıttılar insanlara. Bankalar niye kredi verirler? Bankalar para satarlar. Daha önce konuşmuştuk bunu hatırlıyorsunuz. Ya banka para satarak para kazanır. Daha ucuza mal eder, biraz daha pahalıya satar. Aradaki fark kârıdır onun. Varlığını devam ettirir. Ama şimdi zorlayarak kredi dağıtan bankalarda hepsinde aynı tedirginlik var. Bu paralar ödenemezse ne olacak? Hatırlıyor musunuz? Geçen yaz burada bir şey konuştuk. Tam da yaz sonu bu dönemlerde. Hatta belki bir ay sonraydı. Eylül ayının içindeydi. Tam da cümlesi şuydu. Aman ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Lütfen açılmayın. Evet kredi faizleri çok düşecek. Çünkü kırbaçlıyorlar bankaları. Düşür, düşürmek zorundasın. Düşüreceksin ulan falan diye. Şimdi o paraları ödeyecek insanlar bu düzeyde kaldıysa ne yapılabilir? Soruyorum size ne yapılabilir? Yayınlara ara vermeden önce yani şu son bir haftalık tatilin öncesinde size anlattığım asgari ücret hikayesini hatırlayın. Yani bundan 3 sene önce asgari ücretin 1400 lira olduğu dönemle bugünü kıyasladığınızda 2326 lirayı kıyasladığınızda 2346 lirayı kıyasladığınızda bir artış var ortada. Hem de hiç fena bir artış değil o günün rakamı üzerinden bakacak olursanız. Yani 900 liralık neredeyse %60'lık bir artış var. 3 senede %60 artmış. Soruyorum içinizde maaşı son 3 yılda %60 artan var mı? Yok değil mi? Ama para o kadar düşük ki %60'lık artış bile bugün aç kalmaya yetmiyor. Aç bile kalamıyor insanlar. Oysa baktığınız zaman evet bir artış var ortada. Eğer bu aradaki parayı buzdolabı almaya harcadıysanız tamam o zaman sorun yok. Çünkü ülkeyi yöneten kişi buzdolabının, çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin evlerde artışının refah göstergesi olduğunu söylüyor. Oysa 21. yüzyılda bu bahsettiğimiz ürünlerin tamamı insani ihtiyaçlar. Yani sıradan ihtiyaçlar. Hani o kredilerle kamçılayarak insanlara, bankalara dağıttırdığınız krediler var ya, o kredilerle alınan evlerde pek çoğunda standart donanım aslında bunlar. Ama bugün bir gösterge haline getiriliyor. Çünkü anlatılacak başka bir hikaye kalmadı. Bitti. Böyle bir hikaye yok. Oysa bu ülke kendi hikayesini yazabilecek bir ülkeydi. 18 yıl önce biz bunu konuşabiliyorduk. O günün örneklerini size anlatırken hatırlayacaksınız. Defalarca bundan bahsetmiştim. O gün söylenen şey dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmekti. Çünkü Türkiye tam da bunların konuşulduğu dönemde dünyanın 17. büyük ekonomisiydi. Oysa bugün geldiğimiz yerde baktığımızda ilk 20'nin içinde kalabilmek bir mucize gibi görünüyor. Demin dedim yani uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları sürekli olarak raporlar yayınlayıp diyorlar ki Türk lirasının kırılganlığı devam edebilir. Bu hemen bugünden yarına değişecek demek değil ama uygulanan bu politikayla Merkez Bankası'nın döviz rezervinin bu kadar erimesiyle kırılganlığın süreceğinin bir göstergesi. Merkez Bankası'nın sorunu mu bu? Yayının başında konuştuk. Yani Merkez Bankası'nın başkanını değiştirsek, TÜİK'in başkanını değiştirdikten sonra istatistiklerde yaşanan mucizeler acaba para üzerinde de yaşanır mı? Maalesef öyle bir şey olmuyor. Yani siz istatistik adı altında temel rakamlarda ne kadar oynarsanız oynayın, insanların bunu değerlendirebilecekleri kendilerine ait temel gerçekleri var. Cepleri. Bugün yayının başlığında gördüğünüz fotoğraftaki gibi o cebi içeriden dışarı çektiğiniz anda aslında yaşadığınız enflasyon görülüyor sizin. İşsizlik görülüyor mesela. Bir türlü bununla baş edilemediğini daha önce itiraf eden iktidar, ben Tayyip Erdoğan'ın ağzından duydum, evet bu konuda başarılı olamadık dediğini, ama bugün istihdamdaki artıştan bahsediliyor. Oysa çok kısa bir süre önce, bugün aynı iktidarın temsilcilerinin yanında duran insanların, hala onlarla birlikte olan insanların, mesela kadınların iş gücüne katılımı nedeniyle Türkiye'de işsizliğin arttığı yönündeki abuk sabuk söylemlerini de duymuştuk. Yani kadınlar da geliyor. O yüzden çok fazla insan iş alıyor. Oysa onlar evinde otursa mesela hiç sıkıntı olmayacak. Her şey son derece rahat gidecek. Ülke dedik yani Edip Cansever Usta'nın Mendilim'de Kan Sesleri'nde söylediği gibi dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi. Herkes her şekilde nasibini alıyor aslında bundan. Her alan. Medyanın içindeki bu bozulmayla birlikte biz hala İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi tartışan, insan sevmeyen bir iktidarı konuşmak zorunda kalıyoruz. Daha açık bir söylemi yok. Söylem bana ait değil. Sevgili Can Yılmaz'ın yerden göğe kadar katılıyorum ve altına imzamı atıyorum. İnsan sevmemek dışında hiçbir şeyle açıklanamayacak bir düzlem bu. İstanbul Sözleşmesi'ni, insanların yaşadıkları şiddeti, kadınlara yönelik şiddeti tartışmaktan korkan bir ülke halindeyken biz şimdi kadına ne yakışırı tartışmaya başladık. Biliyor musunuz bugün yayında aslında üstümde gördüğünüz bu beyaz tişört olmayacaktı. Bu olacaktı. Ama tartışmayı çok başka bir yere götürmemek için, yani bu bir takım muhabbetine dönmesin diye maalesef bunu kullanmadım. Çünkü futbolda bu kirlilikten nasibini almış pisliklerden biri. Türkiye'de insanlar takımlarına konulan uluslararası futbol kuruluşlarının getirdiği transfer limitlerini Türkiye'nin genel ekonomisinden daha çok konuşuyorlar. Çok önemsiyorlar. Mesela sabahlara kadar sürecek takım kampanyaları düzenleniyor. Oysa bugün ülkenin çok daha fazla, çok daha şiddetle paraya ihtiyacı var. Ve biz pembe rengin kime yakışıp yakışmadığını, bir takımın bunu kullanıp kullanamayacağını, üstelik kadınların futbol oynayıp oynayamayacağını tartışan abuk bir düzleme gelmiş durumdayız. Bunu yapanlar da öyle sıradan insanlar değil ha. Okumuş yazmış, televizyon ekranında kendine yer bulmuş, yıllardır bunu anlatan insanlar. Neden? Biz nasıl geldik buraya? Bugün, hani Edip Cansever Usta'dan başladık ya, şiir okumayacağım, onu başka bir gün okuruz. Bugün şiirlik değil durumumuz. Ama Edip Cansever Usta'yı anmadan geçmeyeceğiz. Yaşasa 92 yaşında olacaktı Edip Cansever. 1928 yılının 8 Ağustos'unda doğmuş. Ve 8 Ağustos aslında Türkiye'de tam da bu sorunların tartışılacağı önemli bir döneme de işaret ediyor. Düşünün, genç Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, 5 yaşında daha, 5 yaşını tam doldurmamış da, İstanbul'da, Taksim'de hepinizin bildiği, hani zaman zaman özel günlerde, devletin resmi bayramlarında, resmi bayramlarımızda, önümüzde 30 Ağustos var mesela, 29 Ekimlerde, 23 Nisanlarda, çelenk konulup konulmayacağı bile tartışma konusu haline gelmiş. Taksim'deki Atatürk Anıtı var ya, onunla ilgili bir yarışma düzenleniyor 1925 yılında. Deniyor ki buraya artık bir alan oluşturalım, çünkü o güne kadar İstanbul tarihini benden çok daha iyi bilenleriniz var kuşkusuz. Ben sadece okuduklarımdan biliyorum ama şöyle bir durum var. O güne kadar bizim de burada Araba Sevdası'nda da okuduğumuz gibi Sultanahmet Meydanı var İstanbul'da. Buluşacak insanlar, sözleşecek insanlar orayı düşünüyorlar, oraya sözleşiyorlar. Taksim'de yeni bir alan oluşturulmasına karar veriliyor 1925 yılında ve çok ünlü bir İtalyan heykeltıraş var, Pietro Canonica. Ona bir heykel siparişi veriliyor. Çünkü adam daha önce de Türkiye'de çalışmış, başka heykelleri de var. 16.500 İngiliz pound üzerinden anlaşılıyor. Ve Canonica'nın heykeli şöyle bir heykel. İki yüzlü bir heykel. Bir yüzünde hem Kurtuluş Savaşı'nı, yani askeri mücadele yürüten Atatürk ve arkadaşlarını, onlarla birlikte mesela çok önemli hikayedir biliyorsunuz. O dönemde Türkiye'ye yardım eden, genç Türkiye'ye, hatta kuruluş aşamasında Anadolu'ya yardım eden, Bolşevik devriminin ardından Rus generallerinden ikisi de vardır o resmin içinde, o heykelin içinde. Öbür yüzünde de Anadolu devrimini, Türk devrimini anlatan sivil kıyafetli insanların bulunduğu bir heykel. Bu heykelin yapımına karar veriliyor. Ve tuhaf bir şey, 8 Ağustos 1928'de yani tam da Edip Cansever'in doğduğu gün açılıyor heykel. Ama heykelin açılış sürecinde çok daha ilginç bir hikaye var. O günlerde bunlar konuşulurken, yani Canonica ülkesine dönüyor, heykeli tasarlıyor, yapmaya başlıyor falan filan, bir fikir oluşuyor. Deniyor ki ya iyi bir heykeltıraş bu heykeli yapacak, eyvallah, ama Bizim heykel okuyan öğrencilerimiz var. Onlara ne faydası var bunun? O çocukların da bu heykelin nasıl yapıldığını bilmesi lazım. Unutmayın, bir kez daha söylüyorum. Daha 5 yılını doldurmamış bir cumhuriyetten, gencecik bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Sanat konuşan bir cumhuriyetten. Ve tam da bu dönemde o dönemin Maarif Vekili, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati diyor ki o zaman bir yarışma yapalım. Bu yarışma Sanayi Nefise Mektebi'nde, Güzel Sanatlar Akademisi'nde yapılsın ve orada heykel okuyan insanlar var. Gencecik çocuklar. Onlar girsinler, onların içinden 2 kişi seçelim ve onları İtalya'ya yollayalım. 5 yıllık bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Paramız yok. Yok paramız. Yarışma düzenleniyor. Fikir karşılıklılıyor. Bu arada heykelin yapımındaki 16.500 pound var ya halktan toplanıyor. Halktan. İnsanlar karınca kararınca ne bulabilirlerse 3-5 özellikle ekaliyetten yaşayanlar, ekaliyetten bulunanlar İstanbul'da onların destekleriyle o para toplanıyor. Ama öğrenci yollamaya geçildiğinde tuhaf bir durum çıkıyor ortaya. Hiç beklenmedik bir sonuç. Çünkü yarışmayı 22 yaşında bir kız kazanıyor. 22 yaşında bir kız. Sabiha Ziya Hanım. Ülkede pek çok kişi arasında bir tartışma başlıyor. Hikaye anlatmıyorum size. Lütfen dikkatli dinleyin. Sabiha Ziya Hanım 22 yaşında gencecik bir heykeltıraş. Gencecik bir heykeltıraş adayı. Şöyle bir tartışma başlıyor. Deniyor ki 1926 yılında bir genç kadını, 22 yaşındaki bir genç kadını İtalya'ya tek başına yollamak ne derece doğru? Çünkü yarışmanın aynı zamanda kazanan ikincisi de bir erkek. Ne yapalım? Sonuçta düşünüyorlar ve Mustafa Necati'ye sormaya karar veriyorlar. Maarif Vekiline, Milli Eğitim Bakanı'na. Mustafa Necati diyor ki, bu tartışılacak bir konu değil, tartışmaya kapalı. Yarışmayı kazanan madem ki bu genç hanımefendidir, o zaman o gidecek. Tuhaf bir şey oluyor. Kanonika'ya bir mektup yazıyorlar heykeltıraşa. Bugün orada Taksim'deki Atatürk Anıtı'nın heykeltıraşına. Diyorlar ki biz böyle bir şey yaşadık. Ne dersiniz? Hanımefendiyi yollamayın diyor. Yani çok doğru anlaşılmayabilir. Ama Mustafa Necati'nin ısrarıyla 22 yaşındaki gencecik bir kadın, bir güzel sanatlar öğrencisi Sabiha Ziya Hanım İtalya'ya gidiyor. Beraberinde ikinci olan erkekle beraber. Sorum şu. Biz bundan 95 yıl önce bu durumdayken, yani Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati bu görüşün arkasında durabilirken 95 yılda nasıl geldik buraya? Kuşkusuz hiçbir şey bir günde olmadı. Hiçbir şeyi bir gün sabahtan akşama kadar yaşamadık biz. Hemen gözümüzü açtığımızda böyle bulmadık bu ülkeyi. Farkındalığı olmayan insanlar maalesef bu durumu tetiklediler. Bunları bu insanlar yüzünden yaşadık. Ama bu insanlar deyip geçemeyecek durumdayız. Nasıl ki Merkez Bankası'nın rezervleri bizim işimiz değil diyemeyeceksek, bu insanlar da bu ülkede yaşamıyor diyemeyeceğiz. Ama asıl olan hikaye şu, kadının da yanında durmak, erkeğin de yanında durmak, insanı destekleyebilmek, bütün görüşlerin ötesinde insan olmakla alakalı bir şey. Biz şu anda insanlığımızdan, büyük yalanlarla insanlığımızdan kaybetmek üzereyiz. Baktığınız şeyler, şu yayının başından beri yarım saattir anlattığım şeylerin tamamı bunu gösteriyor aslında. Çünkü biz şu anda yaşadıklarımızı hak ediyor muyuz sorusuna, Nazım Usta'nın söylediği gibi kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim demek zorundayız. O zaman bütün bunları görmek, bütün bunları konuşmak zorundayız. Çünkü Edip Cansever'in söylediği gibi, dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Ama o pazar yeri bizim. Toparlamak da bizim işimiz. Toparlar mıyız? %100. Bundan 95 yıl önce dünya ile yarışı kadın erkek birlikte yapmayı göze almış, bunun, bu fikrin arkasında durabilmiş insanların kurduğu bir ülkede elbette yapabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özleşmişiz. 10 günün üzerine böyle bir yayın yapmak umarım sizler için de iyi, sağlıklı, doğru bir durum yaratmıştır. Çok teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte olduğunuz için. Biz hayata aynı yerden bakmayan insanlarız. Gerçekten bizim öyle hayatlarımız yok. Herkes çok farklı yaşıyor, çok farklı şeylere inanıyor. Biz çok farklı şeyler düşünüyoruz. Ama hepimizi ortaklaştıran tek bir nokta var. Bu vatan, memleketimiz. Bugün dağılmış pazar yerlerine benzettiğimiz memleketimiz. Onu toparlamak, onu değiştirebilmek, onu düzeltebilmek için önce birbirimizden korkmamamız gerekiyor. Birbirimizle yeni tanışıyor gibi davranmamamız gerekiyor. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor ve ben bunun farkındayım. O zaman bu yayın sürsün. Benim katkım nasıl olur diye soranlar. Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol tuşunu gördünüz mü? Lütfen dokun bana. Korkmayın, paralı pullu bir şey değil, sadece bir mail adresiyle. Ama önemli orada çokluğumuz. Bir de onun hemen yanında zil işareti var. Onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bunun dışında YouTube yeni bir düğme koydu oraya. Katıl yazıyor üzerinde. Düğmenin anlamı şu, eğer isterseniz, siz isterseniz, zorunlu değil, bu yeni küçük katkılarınızı da destekleyebilirsiniz. İstemezseniz, sorun değil ki, yayınlar ilk gününden beri parasız ve size sözümdür 5 yıl önceden, bundan sonra da bitene kadar, ne gün sonuncusu olacak bilmiyorum ama hep parasız olacak. Katıl düğmesinin anlamı bu. Bütün bunların dışında bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok huzurlu bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.